Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bir nöbetçi editör programında daha birlikteyiz. Ben Bülent Korucu. Bugün yine yoğun bir gündem var. Önemli gelişmeler var. Dünün, önceki günün birkaç haftadır devam eden gelişmelerin uzantıları var, artçı sarsıntıları var. Belki en önemli konulardan bir tanesi Sedat Peker'in dün belediye ve kamu ihalelerinde yolsuzluğun nasıl yapıldığına dair anlattıklarından sonra, anlattığı ve örnek verdiği olaylardan sonra herkesin gözü yeniden 17-25 Aralık dosyalarına kaydı. Bir kısım muhalefet partileri, eskiden AKP'de de siyaset yapmış bir kısım siyasetçiler de dahil olmak üzere herkes 17-25 Aralık dosyalarını yeniden hatırladı. Bir anlamda Sedat Peker hafızalarımızı tazelemiş oldu. Sedat Peker'in söyledikleri 17-25 Aralık dosyalarının kapağının tekrar aralanmasına netice verir mi, böyle bir sonuç doğurur mu bilmiyoruz. Çünkü başka bir sürü konuda çok hassas olan, çok hızlı olan, hatta jet diyebileceğimiz hızda devreye giren soruşturma, araştırma, adli ya da idari birimler ne yazık ki bu konuda henüz parmaklarını, küçük parmaklarını, serçe parmaklarını bile kımıldatabilmiş değiller. Ama en azından mahşeri vicdanda, kamu vicdanında 17-25 ve 17-25 Aralık'ı yapanlar ya da 17-25 Aralık'ın ne demek olduğuna dair yeniden bir kısım tartışmalar başladı. Bu tartışmaları en somut bir biçimde yapanlardan bir tanesi de eski AKP milletvekili, 2 dönem, 3 dönem AKP'de milletvekilliği yaptıktan sonra Gelecek Partisi'ne geçen Ahmet Davutoğlu ile birlikte siyaset yapan ve sırf bu yüzden dolayı AKP'yi de rahatsız edici şeyler söylediği için sokakta bir kısım çeteler tarafından öldüresiye dövülmeye çalışılan, öldüresiye dövülen, hatta belki öldürülmek üzere gittiği için kendi çabasıyla bu suikastten kurtulabilen bir kişi Selçuk Özdağ. Selçuk Özdağ dün bir televizyon programına katıldı ve Sedat Peker'in söyledikleri belediyelerle ilgili, kamu ihaleleriyle ilgili söyledikleri şeylerin aslında 17-25 Aralık'ı ete kemiğe büründürdüğünü ifade etti. Biz Selçuk Özdağ'ın bu cümlelerini dinleyelim, sonra bültenimize devam edelim.
Bunların, bu Sedat Peker'in söylemiş oldukları demokratik bir ülkede söylenmiş olsaydı, hukuk devletinin hakim olduğu bir ülkede, yani Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birisinde bunlar konuşulmuş olsaydı, çoktan hükümet istifa eder, çoktan evine gider, sessizce kenarda otururdu. Sedat Peker'in söylediklerine cevap vermiyorlar. Ne Cumhurbaşkanı cevap veriyor, ne de İçişleri Bakanı cevap veriyor. Burada zaten mesele 17-25 Aralık'la başlamıştı. Bu Sedat Peker'in söyledikleri zaten Türkiye'de konuşuluyordu, biliniyordu bunlar. Bunları ete kemiğe büründürdü. Mesela 17-25 Aralık konuşulmuyor muydu Türkiye'de? Yani 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün bir kumpası vardı ama aynı zamanda o şayialarla, iddialarla, şaibelerle ilgili de çok ciddi şekilde algılar vardı. Yani bu olmuştur algısı vardı. Mesela Sayın Davutoğlu bu üç bakanı başbakanlığa çağırarak bu üç bakanın Yüce Divan'a gitmesini istedi. Yani kendilerine dedi ki bu sadece benim görüşüm değil, bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşüdür. Sizin Yüce Divan'a giderek oradan aklanarak gelmeniz veyahut da ceza alarak gidip cezanızı çekip evinize çekip gitmeniz gerekir. Hatta bu olaylar sadece sizi değil, çocuklarınızı değil torunlarınızı takip edecek dedi. Onlar dediler ki bizi Yüce Divan'a gönderemezsiniz dediler. Ve bir süre sonra Sayın Erdoğan'la tekrar görüştükten sonra Sayın Erdoğan Başbakan'ı aramadan doğruca komisyon başkanını arayarak, Kastamonu milletvekilini arayarak onların Yüce Divan'a gitmeyeceklerini, meclisteki komisyonda bu komisyonu bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve o zaman Sayın Başbakan'la Cumhurbaşkanı arasında bir kriz çıkmıştı. Yani biz her zaman o kişilerin Yüce Divan'a gitmesini istemiştik.
Selçuk Özdağ aslında Türkiye'de kötü siyasetin, çifte standartlı siyasetin somut bir örneği. Ete kemiğe bürünmüş hali diyebiliriz aslında. Ya Sedat Peker'in söyledikleri 17-25 Aralık'ı ete kemiğe büründürdü diyor ama kendisi de Türkiye'de siyaset yapış tarzının ete kemiğe bürünmüş hali. Sedat Peker'in söylediklerinin gereği yerine getirilmiyor diyor. Ama Sedat Peker nihayetinde bir mafya lideri, bir organize suç örgütü lideri. Ondan önce kendisinin de atıf yaptığı 17-25 Aralık dosyaları vardı. Tabir yerinde ise amiyane tabirle kapı gibi dosyalar vardı. bu kapı gibi dosyaların gereğini neden yerine getirmediniz? Neden bunu zorlamadınız? Neden bunun için çalışmadınız? Şimdi bugün çıkmışlar. Aslında Sayın Başbakan, şimdiki Genel Başkan elbette Ahmet Davutoğlu bunların Yüce Divan'a gitmesini istiyordu ama Cumhurbaşkanı istemediği için bu kişileri Yüce Divan'a gönderemedik diyor. Peki o zaman neden başka bir şeye, daha zorlayıcı tedbirlere başvurmadınız? Koskoca başbakansınız, koskoca genel başkansınız, AKP'nin genel başkanısınız. Neden sustunuz, sustunuz da bugün çıktınız, itirafçılık yapıyorsunuz? Hani Sedat Peker'e insanlar diyor ya, daha önce niye konuşmadın, bunları biliyordun, niye söylemedin? Sedat Peker nihayetinde kendisi de söylüyor, benim temiz toplum diye bir derdim yok, ben Mesih değilim. Ben sadece kendi derdimin peşindeyim, kendi meselemin peşindeyim diyor. Ama siz temiz toplum iddiasındaki bir siyasi partisiniz, bir siyasi lidersiniz, bir akademisyensiniz, Ahmet Davutoğlu'nu kastediyorum. O zaman neden gereğini yerine getirmediniz de çıkmış bugün konuşuyorsunuz? Bir de şöyle bir komik duruma düşüyorlar. Bu aslında FETÖ'nün kumpasıydı. Bir taraftan bu iddialar doğruydu diyorlar, aldı diyorlar yani tam doğru dememek için. Zor durumda kalmamak için, biraz kendilerini kurtarmak için, biraz da 17-25 Aralık bugün bir darbe olarak Türk yargısında, Türkiye Cumhuriyeti yargısında neredeyse tescil edildiği için ne yazık ki bir yolsuzluk soruşturmasına vardır demek bir terör örgütü üyeliğinin delili olarak değerlendiriliyor. Benim de şahsen 7 tane yazımı, bu konudaki yazımı almışlar. Hakkımda yüzlerce yıllık dava açmaya çalışıyorlar. Bir taraftan aldı diyorsunuz, hem kendinizi o dönemdeki gereğini yapamayışınızı temize çıkarmak için hem de bu dönemde bir soruşturmanın konusu haline gelmemek için aldı diyorsunuz. Ama ondan sonra da bunlar aklanmalıydı, herkesin gözü önünde oldu, kamuoyu böyle biliyordu vesaire filan diyorsunuz. Sadece Ahmet Davutoğlu değil, Abdullah Gül de yani 17-25 Aralık dosyalarının konuşulduğu dönemde bu olayların bu tabiri yerindeyse lağımın patladığı dönemde Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül de daha sonra basın müşaviri Ahmet Sever aracılığıyla normalde bu dört bakanı ben Yüce Divan'a gönderirdim dediğini yazdı. Ahmet Sever hatıralarında buna yer verdi. Halbuki mesela başka bir hatıra anlatayım ben size. Fehmi Kor'u 17-25 Aralık en hararetli günlerinde, hararetle yaşandığı günlerde Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan'ın yani başbakanlar, Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü ile başbakanlığın arasındaki gizli bir tünelde herhalde olağanüstü durumlarda korunma amacıyla yapılmış bir tünel olabilir. Orada buluştuklarını ve 17-25 Aralık dosyalarına karşı güç birliği yapma, dayanışma içerisinde olmaya karar verdiklerini ve strateji geliştirdiklerini söylüyor. İş işten geçtikten sonra atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra Ahmet Davutoğlu da Abdullah Gül de ben olsam bunları yargılatırdım diyor. Şimdi vatandaşlar da buna ikna oldu. Aslında o dönemde de vatandaşlar biliyorsunuz ikna olmuştu. Şimdi birçok yerde insanlar bize soruyorlar gazeteci olarak gördüklerinde sosyal medya üzerinden ya da başka yollarla ulaşıp diyorlar ki Sedat Peker'in söylediği şeyler zaten bilinen şeylerdi. En azından bir kısmı 17-25 Aralık'ta ortaya çıkmış şeylerdi. O gün buna inanmıyordu kamuoyu. Bugün Sedat Peker'i neden dinliyor? Birçok farklı sebebi var ama en önemlisi şu. Millet aç şu anda. Eskiden yediği masalları, eskiden dinleyip uykuya daldığı masalları şu anda dinlemek istemiyor. Çünkü aç mideyle uyunmuyor. Eskiden bu masalları dinliyorlardı ve rahatlıkla, gönül rahatlığıyla uykuya geçiyorlardı. Zaten çalıyorlar ama çalışıyorlar ifadesi. Herkesin hırsızlığı kabul ettiğinin tescili gibiydi, tesciliydi. İnsanlar, AKP'nin kendi tabanı bile hırsızsa bizim hırsızımız dedi. Çalıyor ama çalışıyor dedi. Bu şu demekti, çalıyor ama bize de avanta veriyor, çalıyor ama bizim de karnımızı doyuruyor, çalıyor ama bizim de refahımızı yükseltiyor. Öyle derseniz bugün geldiğiniz noktadan aç kalırsınız, susuz kalırsınız ve nihayetinde bir kısım gerçekleri görmeye başlarsınız ama umarım iş işten geçmiş değildir. Sedat Peker'in söyledikleri tartışılmaya devam ediyor. Sedat Peker Türkiye gündemini etkilemeye, domine etmeye devam ediyor. AKP'den de cılız sesler çıkıyor. AKP de cılız bir biçimde bunlara cevap veriliyor, bunu karşılamaya çalışıyor. Bir tanesi de AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dı. Bugün gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, bir basın açıklaması yaparken, biz mafyayla ismi en son yan yana gelecek partiyiz dedi. Biz iş başına geldiğimizde sokaklarda değnekçiler vardı. Bunların hepsini temizledik filan gibi bir açıklama yaptı. AKP ile mafyanın ismini yan yana biz getirmedik. Sizler getirdiniz. Sedat Peker sizin adınıza mitingler yaptı. Asıl o zaman mafyayla bir siyasi partinin ismi yan yana gelmiş olur. Mafya siyasi partiyi eleştirdiği zaman siyasi partiyle ismi yan yana gelmiş olmuyor. Mafya siyasi parti lehine açıklama yaptığı zaman, akademisyenleri tehdit ettiği zaman, miting yaptığı zaman, şehir şehir dolaşıp miting yaptığı zaman bir partiyle ismi yan yana gelmiş olur. Sayın Bülent Turhan demek lazım. Biz şayet gerekirse kendimizi aklarız diyor Bülent Turhan, aynı zamanda meclisin devreye girmemesini, araştırma komisyonu, soruşturma komisyonu açılmamasını bu sözlerle reddetmeye çalışıyor. Siz kendinizi nasıl sakladığınız 17-25 Aralık dosyalarında gördük. Zaten şimdi de eski arkadaşlarınız, eski siyaset arkadaşlarınız, eski partidaşlarınız bile sizin kirli olduğunuzu tescil etmeye başladılar. Sedat Peker'in söyledikleri içerisinde bir kısım somut sonuçlar da doğmaya başladı. Biliyorsunuz Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina'dan istifa etti ya da gönderildi. Oğlu da aynı şekilde artık Yalıkavak Marina'sının yönetim kurulunda değil. Somut sonuçlarından bir tanesi küçük görülebilir ama medyadaki bir kısım bağırsak temizleme işlemlerinin başlaması açısından belki az da olsa umut verici olabilir. Türkiye'de umut etmek ne kadar zor aslında. O da Veys Ateş bugün ana haber bültenine çıkmadı. Sosyal medya hesaplarına da ben baktım. Son yayına çıktıktan sonra şayet bir açıklama yaptıysa onu görememiş olabilirim. O da Veys Ateş sosyal medya hesaplarından da herhangi bir açıklama ya da özür beyanında bulunmadı ama en azından bültenini kaybetmiş gibi görünüyor. En azından bugün çıkmamış gibi görünüyor. Veys Ateş'ten sonra Mehmet Ağar'dan biraz bahsedelim. Son videoda Sedat Peker Mehmet Ağar'dan hiç bahsetmeyince insanlar Mehmet Ağar'ı artık sildi, kenara bıraktı ya da Mehmet Ağar'la aralarında bir anlaşma mı usule geldi, anlaşma mı gerçekleşti gibi eleştiriler yöneltmişlerdi Sedat Peker'e. Bugün Sedat Peker iki tweet mesajıyla böyle olmadığını anlattı, böyle olmadığını öne sürdü ve Mehmet Ağar'la ilgili bir adım, iki adım daha ileriye gitti. Bir tanesi Marina'dan ayrılmakla olmaz. Marina'nın içerisindeki benzin istasyonlarını da devretmen gerekir. Mehmetçik Vakfı'na devretmen gerekir. Orada kaçak petrol akladığını, kaçak petrol sattığını öne sürdü, ima etti Sedat Peker Mehmet Ağar'ın. Ayrıca Perşembe günü içinde tekrar randevu verdi. Arkadaşlar aslında o tweetleri ekrana yansıtabilirlerse o tweetlere de birlikte bakabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi dünyanın neresinde bir benzin istasyonunun 5000 tonluk gemilerin yanaşabileceği limanları var diyor. Marina'daki benzin istasyonundan söz ediyor ve bu benzin istasyonunun Mehmetçik Vakfı'na devredilmesini istiyor. Bu istasyona da Mübariz Mansimoğlu'nun mülkiyetinde olan bu istasyonlara da çöküldüğünü söylüyor ve Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün de buradaki kaçak petrol alışverişini, satışını sadece seyrettiğini söylüyor. Somut söylediği işlerden bir tanesi buydu ama Perşembe günü için bir video randevusunda, bir video vaadinde bulundu. Geçen hafta pas geçmişti Perşembe gününü, Pazar günü videosuyla yetinmişti. Bu hafta tekrar Perşembe serisine de başlayacağı anlaşılıyor. Orada da yakın dönemle ilgili Mesut Yılmaz, Hayyam Garipoğlu, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, bunlar hep merkez sağ siyaseti finanse eden insanlar ve o finansmana aracılık eden insanlar diyebiliriz. Burada da bir kısım kirli ilişkilerin olduğu, Mesut Yılmaz'ın Turgut Yılmaz ve Mehmet Kutman aracılığıyla siyasetini finanse ettiği, bir zenginleşmeye dönüştüğü, zenginleşmenin yolunu böyle bulduğuna dair iddialar vardı. Mehmet Kutman, Turgut Yılmaz ikilisiyle ilgili söyleyeceği şeyler çok ilginç olacaktır ama tabii şimdiden dereyi görmeden de paçayı sıvamamak lazım. Nihayetinde Sedat Peker'in ne diyeceğini bilmiyoruz. Kamuran Körtürk de aynı şekilde hem DYP'ye yakın bir siyasetçiydi hem de Süleyman Demirel'in aile fotoğrafı içerisinde yer alan isimlerden bir tanesiydi. Bir dönem medyada da yer alan, medyayı da kendi ekonomik ilişkileri ve siyasi bağlantıları için kullanmaya çalışan iş adamlarından bir tanesiydi. Perşembe'yi de ben şahsen dört gözle bekliyor olacağım. Çünkü yakın siyasi tarihi yakından takip etmeye, ilgiyle takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak bir kısım boşlukları doldurabileceğim ipuçlarını verebilir diye tahmin ediyorum Sedat Peker'in. Sevgili seyirciler, yargının ne kadar ya da sadece yargı değil, meclisin ve diğer soruşturma, adli ve idari soruşturma birimlerinin ne kadar yavaş hareket ettiğini, Sedat Peker, Süleyman Soylu, AKP ve Sedat Peker'in iddiaları bağlamında biraz önce dile getirmiştim. Ama aynı zamanda bir cümle de söylemiştim. Bir taraftan da bazen yargı çok hızlı olabiliyor demiştim. Bugün milletvekili Ahmet Şıka HDP'den seçilmişti. Sonra ayrıldı, bir dönem bağımsız kaldı. Şimdi TİP'te siyaset yapıyor. Ahmet Şıka hafta sonunda söylediği bir kısım sözler dair bir soruşturma başlatıldı. JET bir soruşturma başlatıldı. RELSEM soruşturma başlatıldı. Normal şartlarda milletvekilleri milletvekili oldukları dönemde işledikleri suçlardan dolayı soruşturulmaları bile meclis şeyine bağlıydı. Onayına bağlıydı. Meclisin yetkisindeydi. Ankara'da bir Cumhuriyet Başsavcılığını yetkilendirdi AKP yargı reformları çerçevesinde. Nasıl bir yargı reformuysa bu. Sonra milletvekillerinin resen Ankara'daki o Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği, yetkilendirdiği savcılar tarafından yapılmasına imkan sağladı. Ahmet Şık'a JET soruşturma başladı. Görüntümüz hazırsa arkadaşlar aslında bu görüntüyü ekrana getirebilirlerse o görüntüyü de görmüş oluruz.
İki ayda ortaya saçılan videolar. Mafya lideri, pislik, organize suç örgütü, çete lideri dedikleri bir kişiyle, Sedat Peker'le kurdukları ilişkilerin tümü bizzat Sedat Peker tarafından dile getiriliyor. Bütün devlet erkanı açıklama yapmak için sıraya giriyor. Devletin nasıl mafyalaştığının, mafyanın nasıl devletleşmek istediğinin kanıtlarını bir bir çürütemiyorlar. Hiçbir yanıt veremiyorlar. Ve buna karşı çıkan, mafyanın iktidar olmasını istemeyen, devletin mafyalaşmasını istemeyen insanların yapmak istedikleri basın açıklaması mafyaya teslim olmuş polisler tarafından engelleniyor. Sesimiz duyulmasını istiyorlar. Yargıya diz çöktürmüşler. Medyayı ele geçirmişler. Bütün bürokrasiyi çetenin elebanı kılan bir iktidar sesimizi kısacağını düşünüyorsa çok yanılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, sen de oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız.
Evet sevgili seyirciler, bir milletvekilini bırakın, herhangi bir vatandaş bile söylediğinde hiçbir suç unsuru taşımıyor bu cümleler. Çok doğal bir şey söylüyor. Diyor ki oradan indiğinizde yargılanacaksınız. Kimse yargının karşısında masum değil zaten. Şayet bir suçunuz varsa yargılanacaksınız. Bu malumun ilanıdır. Bu anayasayı okumak gibidir. Yani açıp anayasadaki ilgili maddeyi okusaydı gene aynı muameleye muhatap olurdu Ahmet Şık büyük ihtimalle. Çünkü bu ihtimalin gündeme getirilmesinden, bu ihtimalin dillendirilmesinden rahatsızlar aslında. Ellerinden gelse anayasadan ve ceza kanunlarından bu maddeleri de silip atarlar. Zaten o maddeleri işlevsiz hale getirdiler. 17-25 Aralık'tan sonra AKP'ye herhangi bir suç isnat etmek imkansız hale geldi. AKP'ye, AKP'lilere, en başta Cumhurbaşkanı olmak üzere eleştirmek doğrudan cezaevinde tutuklu yargılanmanızı gerektiren bir suç haline getirildi. Ve yolsuzluk yapmak bilhassa AKP'lilerin bir imtiyazı haline getirildi. Onun için anlamsız hale getirdikleri, işlevsiz hale getirdikleri anayasadaki ve kanunlardaki o maddeleri ellerinden gelse silip atacaklar. O maddeleri hatırlatan birilerine de tahammül edememeleri çok normal. Çünkü kendilerinin yargılanacağına dair gerçeği duymak dahi istemiyorlar. Sedat Peker'in sözleri, Sedat Peker'in konuşmaları yankılanmaya devam ediyor demiştik. Bir tanesi Ahmet Şık'ın bu söyledikleri ve bu söylediklerinden dolayı Ahmet Şık'a açılan, resen açılan soruşturmaydı. Bir diğeri de ana muhalefet partisinin bugünkü gündeminde Sedat Peker'in dün söyledikleri vardı. SBK Holding ile ilgili söyledikleri vardı. Faik Öztrak, partinin sözcüsü, bugün basın toplantısında bir fotoğraf gösterdi ve bu fotoğrafları AKP'liler bütün arşivlerden silmeye çalışıyorlar dedi. Faik Öztrak, Sedat Peker'in SBK Holding Başkanı, yurt dışına kaçmış, şu anda yurt dışında bulunan ve kara para aklama suçlamasıyla hem Türkiye'nin hem ABD'nin aradığı kişiyle ilgili, o kişinin Tayyip Erdoğan'la fotoğrafları ve Tayyip Erdoğan'la ilişkilerini anlatan bir basın toplantısı yaptı. Kısaca basın toplantısına bakıp tekrar geri dönelim.
Sezgin Baran Korkmaz, AK Parti döneminin türedi zenginlerinden, geçmişi de gölgeli bir isim. Kara para aklamayla suçlanıyor. Yurt dışına kaçtı. Kaçmadan önce İçişleri Bakanı ile görüştüğü iddiası var. Nasıl kaçtığı hala muamma. Yurt dışına çıkış talimatının İçişleri Bakanı tarafından verildiği iddia ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın daha önceki iddialarıyla ilgili olarak 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamasını isteyen bir yazıyı bakana yazdığını açıkladı. Ama cevap alamadığı görülüyor. Anlaşılan bu atama bakan kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de üstün görüyor. Şimdi bu hem bu 10 bin dolar maaş meselesi hem de Sezgin Baran Korkmaz konusu çok ciddiydi.
Evet sevgili seyirciler, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarında bahsi geçen Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin ve Türkiye'nin kara para aklama konusunda aradığı kişilerden bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz. ABD'de yargılanan ve itirafçılık yasasından, ABD'nin itirafçılık yasasından yararlanan Kingston kardeşlerin ABD hazinesinden ele geçirdiği, elde ettiği 511 milyon doları Türkiye'ye ve Ukrayna gibi bir kısım kara para aklamanın kolay olduğu ülkelere aktarmakla suçlanmıştı ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konulması ve ABD hazinesinin, Hazine Bakanlığı'nın zararının tazmin edilmesini ABD istemişti. Türkiye, dün de Ayaküstü programında kısaca anlatmıştım, çetrefilli bir tablo izledi. Önce mal varlığına el koydu, sonra mal varlığına el koyma kararını kaldırdı. Ama sakın bu konuda verilmiş iki tane farklı raporu var. Önce herhangi bir kara para izi yoktur, sonra evet kara para izi vardır. Eylül ayında gerçekleşen el koyma kararı 2-3 hafta sonra kaldırıldı. Sonra Aralık ayında tekrar belki de uluslararası baskılara dayanılamayarak Sezgin Baran Korkmaz'a operasyon yapıldı. Ama operasyondan bir gün önce, birkaç gün önce belki İçişleri Bakanlığı'na çağrılarak hem uyarıldı hem tehdit edildi. O da bu uyarı üzerine. Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ağzından duyduğu bu sözlerden sonra yurt dışına kaçtı. Belki de mal varlığının önemli bir kısmını da yurt dışına kaçırdı. Şimdi yurt dışında bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama ana muhalefet partisinin bunu gündeme getirmesi önemli. Türkiye'de hiçbir zaman siyaset tertemiz olmadı. Her zaman kirli ilişkiler içerisinde az ya da çok siyasetçiler kirli ilişkilere bulandılar. Mesela Mesut Yılmaz biraz önce Sedat Peker'in duyurusundan da gördük. Mesut Yılmaz dönemine dair bir kısım şeyler açıklayacağını ifade etti, öne sürdü. Mesut Yılmaz hükümetinin bir kasetten dolayı düştüğünü hepimiz biliyoruz. Türkbank ihalesine Alaaddin Çakıcı'nın bizzat müdahale ettiğine dair bir ses kaydı gündeme düşünce hem ilgili bakan istifa etti hem de Mesut Yılmaz hükümeti düştü. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi ve o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Deniz Baykal sağlamıştı. Perşembe günü dile getireceği iddialar içerisinde şayet Mesut Yılmaz, Kamuran Çörtük gibi isimlerden bahsedecekse Sedat Peker bir ucu Alaaddin Çakıcı'ya da dokunabilir ama aralarında bir centilmenlik anlaşması var. Bu Sedat Peker yeniden konuşmaya başladığında çok küçük bir Alaaddin Çakıcı itirazı duyduk. Alaaddin Çakıcı'nın bir mektupla isim vermeden Sedat Peker'i uyardığına şahit olduk. Sedat Peker de Alaaddin Çakıcı konusuna çok girmemeye çalışıyor ama Mesut Yılmaz ve Mesut Yılmaz'ın siyaset yaptığı dönemi anlatırken Alaaddin Çakıcı'yı nasıl kenarda tutacak onu da açıkçası merak ediyorum. Bir sonraki gündem maddemiz sevgili izleyiciler, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulundu. HDP'nin kapatılma iddianamesini tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Biliyorsunuz daha önce de Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda başvuruda bulunmuştu, iddianameyi göndermişti. Fakat Anayasa Mahkemesi hem de oy birliğiyle iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmişti. Çünkü gerçekten çok komik bir iddianameydi. Yani bir siyasi partinin mahkemeler tarafından kapatılmasının demokratik olmadığı bağlamını ayrı tutuyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Şayet bir siyasi parti kendi takipçisi olan, oy veren seçmenleri tarafından kapatılırsa ancak kapatılabilir. Seçmenleri tarafından kapatılmamış siyasi partileri kapatmaya kalktığınızda sadece tabela değişmiş olur. İşte Kürt siyasi hareketinin bu kaçıncı partisi Anayasa Mahkemesi kapatıyor ya da Anayasa Mahkemesi kapatma tehdidi gündeme getirdiği zaman parti kendisini feshediyor. Artık neredeyse alfabede harf kalmadı Kürt siyasi hareketinin partileriyle ilgili. Bugün de HDP'yi kapatmaya çalışıyorlar. Anayasa Mahkemesi kapatma iddianamesini iade ettiği zaman ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı, küçük ama güçlü ortağı Devlet Bahçeli çok sert bir çıkış yapmıştı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini iddia etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının ertelenemez bir hedef olduğunu söylemişti. Normal şartlarda herhangi bir kişi, hele hele bu bir siyasi parti lideri ise, bir siyasi ise, hele de hükümetin ortağı sayılan birisi ise mahkemelere talimat veremez. Anayasanın ilgili maddeleri çok açık. Görev alanına giren konularla ilgili mecliste soru bile soramazsınız. Yani bırakın tehdit etmeyi, bırakın kapatıp üyeleriyle ilgili belki de çok ağır yaptırımlar ima eden açıklamalar yapmayı, bu konuda mecliste soru bile soramazsınız ama Türkiye'deki hukuk sisteminin geldiği noktaya bakar mısınız ki Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bir iddianameyi iade ediyor ki o iddianamede de çok komik gerekçeler, çok komik iddialar vardı. Hayatını kaybetmiş, üzerinden yıllar geçmiş bir kısım siyasilerin, Mirdengir, Mehmet Fırat gibi mesela, sanık olarak adları geçiyordu ve siyasetten men edilmelerini talep eden ifadeler vardı. Adamcağız vefat etmiş gitmiş, böyle birkaç tane siyasetçinin ismi daha vardı. İddianamede bunlar haklarında siyaset yasağı talep edilen kişilerin arasında geçiyordu. Böyle bir iddianameyi kabul etmeyip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade ettiği için Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini söylemişti Devlet Bahçeli. Anayasanın çok açık ihlali, herhangi bir mahkemenin, bırakın herhangi bir mahkemeyi söz konusu olan normal şartlarda Anayasa Mahkemesi, Türkiye'deki en üst hukuk otoritesi, herhangi bir başbakan, hatta cumhurbaşkanı bile yargılanması gerektiği zaman bu prosedürler tamamlanırsa Cumhurbaşkanı'nı bile yargılamaya yetkili tek merci Anayasa Mahkemesi. Ama Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni bile tehdit etmekten geri durmamıştı. Sevgili seyirciler, bir diğer konumuz Marmara'daki kirlilik ve Marmara'daki kirliliğin bugün artık Karadeniz'e de ulaşmış olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce hem de Dünya Çevre Günü'nde normal şartlarda şayet başka bir ülke olsa yetkililer insan içine çıkacak yüz bulamazlar. Yani kıyıların, denizlerin bu halde olduğu bir ülkede çıkıp salon toplantılarında panolara, ekranlara yeşil görüntüler yansıtarak Dünya Çevre Günü'nü kutladılar. Ve Dünya Çevre Günü'nü kutlarken de Cumhurbaşkanı talimat verdim ve Marmara'daki bu kirlenmenin önüne geçilecek, müsilajın önüne geçilecek ve bunlar temizlenecek dedi. her şey sanki talimatla oluyor, sanki her şey talimata bakıyor. Bugün de Çevre Bakanlığı kıyısı olan illere talimat gönderdi, genelge gönderdi. O genelgede işte buraların kurtarılması için harekete geçileceği söyleniyordu. Bugün TR724 sitesinde bir haber vardı, ben onu sosyal medyada da paylaştım. Bakan Murat Kurum diyor ki, işte biz acil eylem planı yaptık, denizlerimizi temizleyeceğiz, denizlerimizi kurtaracağız ve bunu yaparken de sporcularımızla, sanatçılarımızla, bütün vatandaşlarımızla el ele yapacağız. Sporcuların, sanatçıların buraya yapabileceği hiçbir şey yok. Siz kendi işinizi kendiniz yapın. Yapamadığınız işin sorumluluğunu başka insanlara yüklemeyin. Hatta sosyal medyada şöyle de bir espri yapmıştım. Sanatçılar ne yapacak? Mesela onların sanatçılarının başında Demet Akalın geliyor ya, detone olmuş sesiyle Mihriban türküsünü gelip kıyıda söyleyecek ve buradaki kirlilikler, kirlilikler, buradaki atıklar arkasına bakmadan kaçıp gidecek mi, dağılacak mı, ne yapacak yani sanatçılar diye bir espri de yapmıştım. Aslında konunun hiç espri kaldırır yanı da yok. Evet sevgili seyirciler, bugünkü Nöbetçi Editör programının da sonuna geldik. Programımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Muhakkak programımızı yorumlarınızla, beğenilerinizle destekleyin. Şayet abone olmadıysanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Ta ki size kolaylıkla ulaşabilelim, hızlı bir biçimde ulaşabilelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.